Ayrım 19.
Pascal'ın bu görüntüsü bana Shakespeare'in oyunlarındaki yaşlı ve trajik krallardan birini anımsattı. Gerçekte de Pascal, ona sevgiyle bakan ve onun için çok para harcayan efendisinin koruması altında krallar gibi yaşıyordu. İster istemez aklıma, şansı onun kadar yaver gitmeyen bütün ezilmiş, itilmiş ve hor görülmüş yaratıklar geldi. Bunlar insanlar tarafından oyun olsun diye eziyet edilen yaratıklardı. Bunlar biraz eğlenebilmek için insanlar tarafından alınan, sıkılınca da fırlatılıp atılan yaratıklardı. Bunlar iyi beslenen insanların yanında açlıktan ölen yaratıklardı. Bunlar derilerinden palto ya da eldiven yapmak için acımasızca öldürülen yaratıklardı. Bunlar damak zevkinin zirvesine ulaşacağına inanıldığı için canlı canlı pişirilen yaratıklardı. Bunlar her gün çektikleri eziyete dayanamayıp ölen yaratıklardı. Bunlar yaşamları boyunca küçücük bir kafesin içinden çirkin insan suratlarından başka bir şey görmeyen, bazen geri zekalılara kendileri için hiç de uygun olmayan hareketleri yapmak zorunda kalan yaratıklardı. Bunlar insanların kendilerine durmadan hayran kaldığı ama hiç durmadan hayran kaldığı, kulağa romantik gelen ve adına hayvanat bahçesi denilen bir hapishanede kaldıkları için homoseksüel olan, ırzına geçilen, mastürbasyona zorlanan, kendi kendini sakatlayan, kendi yavrularını yiyen, davranış bozukluğu gösteren ve depresyona giren, kendi türdeşlerini öldüren ve sonunda da kapatıldıkları ümitsizlik nedeniyle intihar eden yaratıklar. Bunlar doğal güzelliklere giderek daha fazla gereksinim duyan insanoğlu tarafından doğal yaşam alanları günden güne ellerinden alınan yaratıklardı. İtiraf edeyim, insanların oluşturduğu koşullarda cennetli gibi yaşayan Pascal gibi imtiyazlı olanlar da vardı. Ancak bunu bilmek bütün dünyada süren bu trajedi konusunda beni pek teselli edemedi doğrusu. Biliyorum amacım kendi kendimi kandırmaktı ama yine de beni biraz olsun yüreklendiren tek şey çok ileride bir gün insanların çok uzun zaman önce bizlerle imzaladıkları ancak sonradan ihanet ederek bozdukları şu tozlaşmış sözleşme anımsamalarıydı. İleride bir gün hatalarını anlayacaklar ve bizlerden özür dileyecekler diye umutluydum. Elbette hiçbir şey olabileceği kadar iyi olmayacaktır. Ancak bizler onları affetmeye hazırdık, onların yüzünden döktüğümüz gözyaşının hesabını sormaktan vazgeçebilirdik. Aklımdan geçen bütün bunlar aslında bir delinin gördüğü düşlerden başka bir şey değildi. Ama bu kirli gerçekliği ancak düşlerin alt edebileceğine kesinlikle inandığımdan bu düşü ömrümün sonuna kadar görmek istiyordum. Pascal yavaş yavaş uyanmaya başladı. Karşısında beni görünce şaşkınlıktan gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu. Francis, bu ne sürpriz böyle? Geleceğini neden mavi sakallı haber vermedin bana? Bunun için zaman yoktu. Son görüştüğümüzden bu yana bir sürü önemli şey oldu Pascal. Bunlar hem şu arka arkaya işlenen cinayetlerle ilişkili hem de olayları aydınlatmamızı hızlandıracak şeyler. Senin yardımına, özellikle de şu oyuncağına ihtiyacım var. Öyle mi? Aslında buna sevindim. Ancak anlatmaya başlamadan önce bir şeyler yemek istemez misin? Siebold, yani sahibim taze yürek hazırlamıştı. Hayır, teşekkür ederim. Karnım aç değil. Hem ayrıca hiç zaman kaybetmeden bildiğim her şeyi anlatmak istiyorum. Olaylar arasında ilişki kurma becerim, çeşitli gözlemlerden, yarı gerçeklerden ve düş kırıklıklarından oluşan bu dalavereleri çözebilmek için yeterli değil. Bunun için iki süper beynin işbirliği yapması gerek. Aslında öğleden önce buraya gelmek istiyordum ama araya başka bir olay girdi işte. Pascal üzerinden yayılan kokudan araya nasıl bir olay girmiş olabileceğini anlamış olacak ki bıyık altından gülmeye başladı. Kafamın içindeki şu köhne beyni süper diye niteleyip yaptığın iltifata teşekkür ederim. Benim için artık süper sayılan tek şey giderek ölüme benzemeye başlayan uykumdur. Bunun da güzel bir yanı var aslında. Çünkü olasılıkla uykudayken bu dünyadan öbür dünyaya geçersem ölümü fark etmem. Ancak buna rağmen sana yardım edebilmeyi ümit ederim. Hadi anlat bakalım dostum. Onunla karşılaşmamızdan sonra gelişen bütün olayları makineli tüfek gibi anlatmaya başladım. Ona Felicita'nın ölümünü gördükten sonra eve nasıl yarı baygın döndüğümü ve günlüğünü bulduğumu anlattım. Ona günlüğün içinde yazan vahşetten ve bu olayların günümüze kadar ulaşan etkilerinden söz ettim. Sonra Kong ve arkadaşlarının saldırısına uğrayışımı ve Solitaire'nin cesedini buluşumuzu anlattım. Ölü bekleyicisi iyi kalpli Yajasa'nın yalnızca acılara yeni kapılar aralamak için nasıl yeryüzüne çıktığını söyledim. Ona şu tapınak ve içindeki çiçeklerle süslenmiş sakinleri hakkında bilgi verdim. Son olarak da ona katliamlardan sorumlu gibi görünen şu gizemli peygamber olayını anlattım. Sonra ona sırasına şaşırmamaya büyük özen göstererek aklımdan geçen iddiaları ve tahminlerimi anlattım. Çektiğim bu uzun konferans sırasında Pascal'ın yüz ifadesi durmadan değişiyordu. Yüzünü kah bir telaş ve şaşkınlık, kah bir afallama kaplarken her geçen dakika biraz daha huzursuzlaşıyordu. Konuşmamı öğleden önce yaşadığım aşk serüveniyle şu baştan çıkartıcı fıstığı, mavi sakalın bölgede ortaya çıkan bu yeni ırk hakkındaki görüşlerini de aktararak noktaladım. Bu yoğun bilgi bombardımanına Pascal'ın tepkisi önce sonsuza kadar süreceğini sandığım uzun süreli bir sessizlik oldu. Aslında bu uzun sessizliğin haklı bir nedeni vardı. Çünkü onun bütün bu inanılması güç olayları önce hazmetmesi gerekiyordu. Sonunda yalnızca "Püf!" dedi. Aslında bunun için ona minnettardım. Çünkü böylece sessizliğe son vermiş oldu. "Ben yıllardır bu bölgede yaşıyorum Francis. Ama senin bu kadar kısa bir sürede ortaya çıkarttığın korkunç olayların kırıntısından bile haberim yoktu. İtiraf etmeliyim ki ben artık çok yaşlandım ve o kadar da atik değilim. Ancak senin ortaya çıkarttığın bu bulgular o kadar inanılmaz ki aslına sorarsan benim bu olaylar hakkında bilgim olmalıydı. Ne bileyim, ben daha çok rastlantılar sonucu buldum bütün bu olanları," diyerek beni bu kadar yüceltmeye çalışmasını önlemeye çalıştım. "Ama yine de beni burada herkes bilgiç ve güvenilir birisi olarak tanır. Ama duruma bakılırsa ben yalnızca bilgiç birisiyim galiba. Beni asıl şaşırtan şey öldürülen ve şu aşağıdaki katakomda bulunan yüzlerce türdeşin adının senin bilgisayarındaki listede neden kayıtlı olmadığı." "Çok basit sevgili dostum. Çünkü onların cesetleri ortaya çıkmadı da ondan. Bak, bölgemizde her şey durmadan değişip duruyor. Bu nedenle adamın aklı çabucak karışıyor. Ölen türdeşlerimiz, yani kendi eceliyle ölenler, sahipleri tarafından ya hayvan mezarlığına ya da evin bahçesindeki uygun bir yere gömülüyorlar. Veya birçoğu taşınan sahipleriyle birlikte buradan ayrılıyorlar. Öbür yandan bir sürü kardeşimiz buradan çekip başka bölgelere gidiyor ve bir daha da hiç görünmüyorlar. Türdeşlerimiz hangi nedenlerle ortadan kaybolursa kaybolsun, onların öldürülmüş olabileceklerini düşündürecek bir neden asla yoktu. Benim bilgisayar kayıtlarında bulunanlar da ensesinden ısırılarak ölenlerdi. Yani bunların bir cinayete kurban gittikleri gün gibi açıktı. Ama eğer katil kurbanlarını azimle yer altına taşıdıysa, onları görebilmemiz zaten olası değildi. Bu nedenle bilgisayarımdaki kayıtlarda da yer alamazlardı. Hangi nedenle olursa olsun bölgeden birdenbire yok olan türdeşlerin adlarını kaydettin mi acaba? Elbette. O halde biz şimdi kaç tanesinin ne zaman ve belli bir nedeni olmadığı halde ortadan kaybolduğunu tespit edebilir miyiz yani? Büyük olasılıkla ederiz. Ancak cinayete kurban gidenlerle gerçekten sahipleriyle birlikte başka bir yere taşınan, bölgeyi terk eden veya eceliyle ölenleri birbirinden ayırt etmek gerçekten çok güç. Bu da epeyce iş demektir. Ama ancak bu yolla katilin hangi aralıklarla cinayet işlediğini ve bunu hala sürdürdüğünü, bu terörün ne zaman tam olarak başladığını tespit edebiliriz. Çözüm gerektiren diğer soru da, onun son 7 kurbanını neden şu iyi kalpli ölü bekleyicisi Yajasa'ya emanet etmediği. Bu arada onun böyle sefil bir halde yakaladığımı anlatmak istercesine mahcupça gülümsüyordu. Eklem romatizmalarına karşı verdiği yıpratıcı savaşımı ve deforme olmuş eklemlerini benden gizlemeye çalışması kahredici bir görüntüydü aslında. Olasılıkla diğer organları ve duyuları da o kadar iyi çalışmıyordu. Yastıktan aşağıya indi ve odada ağır ağır bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Gerçekten de bu önemli bir nokta Francis. Çünkü bu dostumuzun hata yapmaya başladığının bir göstergesi. Bundan emin misin? Çünkü ben hala bundan o kadar emin değilim. Bu denli cani olan birinin tek bir hata bile yapabileceğini düşünemiyorum doğrusu. Ancak onun davranışlarındaki bu değişimin tek açıklaması bu. Düşünceleri ustaca evirip çevirmekten ve çeşitli kombinasyonlar kurmaktan kaynaklanan coşkuya onun ruhunun tıpkı nefes almak için havaya gereksinim duymamız gibi gereksinimi olduğu açıkça görülüyordu. Artık kendini iyice kaptırmıştı. Giderek daha heyecanlanıyor ve hareketleri de hızlanıyordu. "Bak şimdi, ben katilim," diye konuşmaya başladı. Yalnızca kendi bildiğim bazı nedenlerle düzenli aralıklarla geceleri türdeşlerimi öldürmek için dışarıya çıkıyorum. Onları öldürdükçe öldürüyor ve onları gizleyebilmek için cesetleri dişlerimin arasına alarak hava kanallarının ve artık kullanılmayan su kanallarının gizli geçitlerinden birine atarak katakomba yolluyor ve her seferinde izleri yok ediyorum. Ama günler sonra eninde sonunda birileri işlediğim cinayetleri fark edip beni yakalamasın diye bu yöntemi değiştiriyorum. Böyle bir şeyi neden yaparım? Kendimi tehlikeye atacak bir şeyi neden yaparım acaba? Evet, artık canım istemiyor. Bu bölgedeki geri zekalıların hiçbiri beni yakalayabilecek durumda değilse ne diye izleri yok edeyim ki? Yanlış diye bağırdım. Bu bulmaca işi benim gibi bu işi seven birini bile uyarmıştı. Yani ben de tahrik olduğumdan kafamın içinden tıpkı zincirleme bir reaksiyon gibi çeşitli olasılıklar geçiyordu. Şu dostumuzun ne kadar mantıklı olduğunu unutuyorsun. İşlediği bütün vahşetlerin belli bir amacı var ve tıpkı bir Erkan-ı Harp gibi planlı hareket ediyor. Sırf keyif olsun diye ya da tenezzül etmediği için kullandığı bu yöntemin zerresinden bile asla vazgeçmez o. Hem neden bundan vazgeçsin ki? Bu yöntem şimdiye kadar kendine harika hizmet etmişti. Yo, bu mantıklı yöntemi terk etmesini özel bir nedeni olmalı. Neydi bu acaba? Pascal birden spotların yere vuran daire biçimindeki ışığının altında durdu. Böylece onun simsiyah, ışıldayan tüyleri sanki kutsal ışık tarafından çevrelenmiş gibi görünüyor. Kendisi de sanki gökyüzünden yere inen bir melek gibi bir etki bırakıyordu. Kafasını birden bana doğru çevirdi ve bana ışıldayan sarı gözleriyle keskin keskin baktı. Belki de bizim dikkatimizi bir şeye çekmek istiyordur. Bu güzel, hem de çok güzel diye çılgınca bağırıp havaya zıplıyordum. Ancak Pascal başını sallayarak mutsuz biçimde kulaklarını aşağıya sarkıttı. Yo, bu hiç güzel değil. Çünkü dikkatimizi neye çekmek istediğinden haberimiz bile yok ki. Ama bu zaten gün gibi ortada. Tıpkı bir hayalet gibi, hayır, bütün bölgenin kaderini belirleyen, kimin ölüp kimin kalacağına karar veren bir tanrı gibi gücü elinde bulundurduğuna, dolayısıyla dikkatimizi kendisine ve yaptıklarına çekmek istiyor. Onun bütün görmek istediği kendisine saygı gösterilmesi. Bundan eline ne geçecek ki? Bu bölgedeki türdeşlerin ortalama zeka seviyeleri o kadar geri ki, eğer kendini ele vermiş olsa buradakilerin hiçbiri onun o ince işaretlerini anlayamayacağından anında onu linç edeceklerdir. Bu yeni taktiğiyle buralarda ancak korku ve nefret uyandırabilir ama asla saygı göremez. Hararetle düşünüyordum. Pascal'ın söylediklerinin hepsi doğruydu. Bu nedenle ona karşı koyabilmek için gerçekten tutarlı argümanlarınız olmalıydı. Onunla tartışmak tıpkı bir dünya şampiyonuyla satranç oynamak gibi bir şeydi. Cesetlerin herkesin görebileceği şekilde ortada bırakılması nasıl bir sorunsal ortaya atıyordu? Yoksa yine yeni bir çıkmaza mı girmiştik? Açıklayamadığım diğer bir soruya geçmek istemediğimden ve aklıma daha makul bir şey gelmediğinden sonunda ona şöyle dedim. Belki de bu tutumuyla türdeşlerimizden birinin dikkatini, hayatının yapıtını çekmek istiyordur. İşte buna harika derim ben diye neredeyse çığlık attı. Neden diye sordum ürkerek. Neden olacak? İlk kez sen hayatının yapıtı diye bir şeyden söz ettin de ondan Francis. Anlamıyor musun? Bu kadar çaba vermiş olduğu hayatının bu yapıtının diğerleri tarafından bilinmesini ve dahası paylaşılmasını istiyor. Bence fark etmez ama sen istersen bunu belli bir türdeşim için yapıyor diyebilirsin. Yaptıklarının anlaşılmasını özellikle sağlıyor. Bize her ne anlatmak istiyorsa istesin, bir nedenle kendisine artık zor gelmeye başlayan eylemler için yeni yandaşlar bulmaya çalışıyor. Sempatizan kazanmak için çok tuhaf bir yol doğrusu. Doğru ama onun kendisi de epey tuhaf zaten. Tıpkı bir bulmacaya benziyor. Yo, hayır, onun kendisi zaten bir bulmaca ve gelip çözecek birini bekliyor. Ama biraz daha anlaşılır olabilir sanırım. Bu koşullar altında onun amacının ne olduğunun hiç ortaya çıkmaması da olanaklı elbette. Hiç merak etme Francis, er ya da geç onun bıraktığı işaretlerin anlamını bulup onu yakalayacağız. Söylediklerini Tanrı işitsin. Pekala. Şimdilik hikayenin bu yanını bir kenara bırakalım da elimizdeki tek kuşkulu kişi hakkında biraz konuşalım. Yani Joker'i kastediyorum. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Yeniden şu krallık yastığına doğru atladı ve dikkatle üzerine uzandı. Çok verimli bir zanlı. Laboratuvardaki bütün dramı karşıdan izlemiş, sonra da İncil'deki klasik biçimiyle şehitlik örneğine benzer, Gladandus'un acılarını konu alan bir din kurma niyetine girmiş. Bu amacını da sonradan gerçekleştirmiş birisi. Elbette kendisini de derhal peygamberin yeryüzündeki sözcüsü ilan etti. Çünkü bu mevki ona güç ve bölgede de özel bir yer kazandırıyordu. Ancak eskiden onun neler görmüş olduğunu ya da şu acımasız adamdan neler öğrendiğini gerçekten kim bilebilir ki? Belki de şu vahşi işleri yapa yapa kafasındaki sigortalardan biri atmış olabilir, değil mi? Ama Yeseca kanallardan Joker'in değil, peygamberin sesinin geldiğinden söz etmişti. Yüzü pokerciler gibi asılıverdi. Sesini değiştirmiştir. O Rasputin kılıklıdan her şeyi beklenir. Ayrıca Yeseja'nın dışında katakombun varlığını ve ölüleri yok etme işlevini bir tek o biliyordu. Şu büyük meçhul kişiyi de saymazsak yani. Evet, gerçekten varsa tabii. Yavaşça parka zemine çöktüm ve gözlerimi öylece önüme diktim. Dediğim gibi, Pascal ne söylerse söylesin anlamlıydı ve mükemmel bir mantık taşıyordu. Ancak bu gizemli olay, bu denli basit, deyim yerinde ise ucuz bir çözüme layık mıydı? Demek o alçak Joker'miş. Onun dinsel bir fanatik olduğundan, daha şu acı çekme törenini yöneten papaz rolünü oynadığı geceden beri kuşkulanıyordum. Zaten onun bütün varlığına, tam bir katile göre olan şeytanlık, her şeyi kavramak isteme, duygusuzluk ve şiddet gibi özellikler egemendi. Ama işte bu ilkel ve basit tablo asıl benim kafamı karıştıran şeydi. Her şey o kadar güzel birbirine uyuyor ve bir araya getirilebiliyordu ki. Her ne kadar dile getirilmediyse de geçirdiğim bütün şok eden olaylara karşın o pis rahibi hiç aklımdan çıkartmamıştım. Durmadan bilinçaltımın derinliklerinden tıpkı öldürülemeyen bir yılan gibi ortaya çıkarak o bas sesiyle bana "Katil benim." Katil benim diyordu. Bu gök gürültüsüne benzeyen sese kulak asmayı ve onun varlığını kabullenmeyi hep reddetmiştim. Oysa şimdi içinden geçenleri benim gibi bastırma alışkanlığı olmayan Pascal, hiç sözünü esirgemeden içimdeki duygulara tercüman olurken ben de bu gerçeği kabullenmek zorunda kalmıştım. Gerçekten de lehte ve aleyhte olan şeyleri bir arada değerlendirdiğinizde katil olarak yalnızca Joker akla gelebiliyordu. Ama yine de gerçek olabilmek için çok fazla tutarlı olan bu çözümde beni rahatsız eden bir şey vardı. Öyle sanıyorum ki Pascal'ın düşüncesini değiştirebilmek için artık elimde tek bir koz kalmıştı. Bir de mavi sakalın bölgede dönen tuhaflıklardan biri olarak nitelediği bu sabah karşılaştığım eski ya da yeni ırk meselesi var diye haince atıldım. Profesör Pretorius'un katil ırkı diye parladı Pascal. Evet, Pretorius'un katil ırkı. Bu olasılığı dışlamamız için nasıl bir neden var ki? Evet ama mantık gibi gülünç bir şey olabilir diye yaramaz bir çocuk gibi ekledim. Ancak Pascal bu provokasyona gelmeyerek tam tersini, tıpkı çocuklarının eğitimine aşırı düşkün babaların çocuklarının yaptığı en basit yaramazlıkları bile önemli bir şey olarak gördükleri gibi gülümsedi yalnızca. Söylediklerinde haklı bir yan olmasına karşın bu olasılığı dışlamamızın tek nedeni mantık değil Francis. Deyim yerinde ise mantık biraz hafif kalıyor demek lazım. Çünkü sen burada şunu unutuyorsun. Yeni ya da eski, eski yeni bir ırkın oluşabilmesi için mutlaka planlı bir üretime, yani insanoğlunun müdahalesine gereksinim yok ki. Kısacası, sen şu kör saatçiyi unutuyorsun. Evrime, doğa ananın anlaşılması güç planlarına bir baksana. Doğa ana, yaptığı her harika işin bilincinde olmaksızın her gün yeni türler yaratır durur. Başka deyişle, yeni ya da farklı ırklar bütünüyle bir rastlantı sonucu oluşuyor. Bu denli basit bir oluşum için ille de kurnazca düşünülmüş yetiştirme programları gerekli değil ki. Bak, türdeşlerimizin %99'u hiç kontrolsüz, herhangi bir sisteme bağlı kalmadan birbirleriyle çiftleşiyor. Bunun sonucunda da günün birinde bilinmeyen bir türün ortaya çıkması son derece doğal. Peki bundan çıkardığımız sonuç nedir? Yeni bir ırkın ortaya çıkması doğal bir şeydir. Sonuçta sen üretmiş olduğun şu katil ırk teorisiyle yalnızca mantığını değil, aynı zamanda mantık dışı ya da rastlantısal olanı da dışlıyorsun sevgili dostum. Yani benim şu şirin türdeşlerimin doğal seçimin bir ürünü mü olduğuna inanıyorsun? Büyük olasılıkla öyle. Ama senin iddialarına da bütünüyle karşı koyamıyorum. Çünkü kendi görüşümü kanıtlamak için yeterli kanıtım yok. Ama buna karşılık olasılıklar bütünüyle benden yana görünüyor. Şu yaşlı kurt tam bir dahiydi aslında. Bu gerçeği hiç eveleyip gevelemeden kabullenmek zorundaydım. Çünkü ben daha ortaya koyduğum varsayımlar için bütün gücümü kullanarak pek de anlaşılır olmayan nedenler ve açıklamalar bulmaya çalışırken o konuya doğru taraftan yaklaşarak önce olasılıkları ve doğal nedenleri hesaba katıyordu. Benim hatam karmaşık hesaplar yaparak dünyada rastlantı diye bir şey olduğunu ve bazı tuhaf durumların da oluşabileceğini bütünüyle göz ardı etmemdi. Başka deyişle Pascal de mantıklı ama yine de yalın, buna karşılık ben de mantıklı ve karmaşık düşünüyorduk. Her zamanki gibi sen haklısın Pascal diyerek diretmekten vazgeçtim. Eğer izin verirsen kendime karşı olan saygımı biraz koruyabilmek için bu görüş alışverişini yarına ertelemek istiyorum. Bu arada akşam olmuştu ve şu kara tüylü öğretmenimin arkasındaki dev pencereden dışarıdaki karlarla kaplı bahçelerin üzerine derin bir karanlık çöktüğünü, dahası bu karanlığın kar tanelerinin beyazlığını bile yuttuğunu görüyordum. Birden aklıma karşımdaki siyah rengin egemen olduğu bu sahnenin son gördüğüm düşün bir tür negatif kopyası olduğu gibi aptalca bir fikir geldi. Yo, hayır dostum. Sen gerçek bir çok bilmişsin. Bu bulmacanın çözümü, asıl püf noktasını asıl sen ortaya çıkaracaksın.